Uygarlık Tarihi 5. ayrım sayfa 47. Ziguratlar nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Eski Mezopotamya'da sanat ve kültür. Amaç 1. Eski Mezopotamya sanatı ve kültürünü öğreneceksiniz. Mezopotamya'da yazının gelişimi. Uruk döneminin sonlarına doğru İsa'dan önce 3200 yıllarında Uruk 4 tabakasında en erken yazılı belgeler ortaya çıkar. Bunlar resim şeklindeki piktografik işaretlerden oluşmaktadır. Yazıcı avuç içine sığabilecek bir kil tabletin üzerine kareler çizer ve anlatmak istediği şeyi resimlerle anlatmaya çalışırdı. Bu yüzden de erken kil tabletlerde çok fazla işaret bulunmaktaydı. Örneğin Uruk 4 tabakasından bir tablet üzerinde 1500'den fazla işaret bulunmaktaydı. Yazı yaygınlaştıkça giderek küçülmüş ve resim özelliğini kaybetmiş ve işaret kümeleri haline gelmiştir. Bu işaretlerde çiviye benzetildiği için bu yazıya çivi yazısı denilmiştir. Çivi işaretlerinin her biri bir sözcüğe değil bir heceye karşılık geliyor. Hecelerin yan yana yazılması ile de sözcükler oluşturuluyordu. Çivi yazısı gelişimini İsa'dan önce 3000 yılın ortalarına doğru tamamladı. İlk yazılan belgelerde Sümerce yazılmıştır. Mezopotamya'da yazının yaygınlaşması sonucunda yazıcı okulları açılmıştır. Okullar başlangıçta tapınaklarda açılırdı. Bu okullara tablet evi adı verilmekteydi. Okuma yazma öğrenmek isteyen öğrenciler okula gelirler ve kil parçaları üzerine ayrı heceleri tekrar tekrar yazarak yazı yazmayı öğrenmeye çalışırlardı. Öğrencilere ait çalışma tabletleri kazı çalışmaları sırasında ele geçirilmiştir. Çivi yazısını ilk kez bir Alman dil bilim adamı olan filolog Friedrich Grotefend 1775-1853 kısmen çözmüştür. Grotefend, İran'ın güneybatısındaki eski İran başkenti Persepolis'te ele geçen çivi yazılı metinleri okumaya başarmıştır. Mezopotamya çivi yazısını birlikte çalıştığı bilim adamlarının da katkısıyla çözmeyi başaran ise İngiliz subayı Sir Harry Rawlinson 1810-1895 oldu. Rawlinson 1833'te binbaşı rütbesindeyken Şah'ın ordusunda kimi düzenlemeler yapmak için bir grup İngiliz subayı ile birlikte İran'da bulunuyordu. Hemedan'dan Babil'e giden kervan yolu üzerindeki Behistun'da Pers kralı 1. Darius'a ait yazı ve kabartmalar ilgisini çekti. Yazıtlar çivi yazısıyla 3 dilde Pers, Babil ve Elam dillerinde yazılmışlardı. Rawlinson, ulaşılması çok zor olan bir yerdeki yazıtların önce Persçe ve sonra Babilce olanlarının kopyalarını binbir güçlükle alabildi. Persçe metni 1846 yılında okumayı başardı. Babil dilinde yazılmış metni de öteki dil bilim uzmanlarıyla işbirliği yaparak 1857'de çözdü. Elam dilindeki yazıtı ise Danimarkalı Niels Westergaard 1854'te çözmüştü. Özellikle yukarıdaki üç bilim insanının yoğun ve yorucu çalışmaları sayesinde Mezopotamya çivi yazısı okumuş ve dolayısıyla binlerce tabletteki yazılar gün ışığına çıkmıştır. Çivi yazısı Helenistik Seleukoslar dönemine kadar İsa'dan önce 312-64, astronomi ile ilgili metinlerde ise İsa'dan sonra 70 yılına kadar kullanılmıştır. Mezopotamya'da edebiyat. Sümerler yazıya kavuştuktan sonra hatıralarındaki bütün hikayeleri, masalları, gelenekleri yazıya geçirmeye başlamışlardı. Bugün dünyanın çeşitli müzelerinde korunmakta olan Sümerce belgelerin toplamı 100 binleri bulmaktadır. Sümerleri Babililer ve Asurlular da izlemiş ve yazılı belge bırakma konusunda Sümerlerden aşağı kalmamışlardır. Sümer eserlerinin isimleri incelendiğinde büyük bir çeşitliliğe sahip olduğu görülür. Genellikle edebi belgeler konularını tanrılar dünyası ile yeryüzündeki insanların maddi dünyasından alırlar. Sümer edebi eserleri o zamanki insanların felsefi düşünceleri, dünya görüşleri, dini inançları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu eserlerde genellikle insan ve onun problemleri, yaşama mücadeleleri dile getirilir. Eski Yunanlıların İlyada ve Odisa'yı yazmalarından binlerce yıl önce birçok mitoslar, destanlar, ilahiler ve kasideleri manzum olarak yazmışlardı. Paro, yazının mucidi olan Sümerler, edebiyatın da yaratıcısı olmuşlardır, demiştir. Sümer edebiyatı günümüzde edebiyatlarındaki sembolizm ve teşbih gibi sanatları binlerce sene evvel kullanmıştır. Sümerler, konuşan hayvan masalları, çiftçi almanağı gibi daha pek çok fantezi eserler yaratmışlardır. Bu hayali kahramanların icraatını lirik bir tarzda şiirle anlatıyorlardı. Ancak insanlığın bu uzak geçmişinde her şey din için yapılıyordu. Sanatta, edebiyatta, dinin emrinde çalışıyordu. Sümer edebi belgeleri üç grupta incelenmektedir. 1. Litürjik eserler, mitoslar, adapa, etana, kaside ve ağıtlar. 2. Epik eserler, destanlar. 1. Yaratılış, 2. Gılgamış, 3. Lugalbanda, 4. Ninurta. 3. Didaktik eserler, nesir halinde yazılmış ilmi eserler, almanak, sözlük vesaire. Litürjik eserler. Bunların başında tanrılara veya tanrılaşmış krallara ölçülü ve kafiyeli olarak yazılmış övgü, kasideler gelir. Güneş ve adalet tanrısı Şamaş'a ve İsin sülalesinden İşme Dagan'a yazılmış kasideler örnek olarak verilebilir. Tanrıların insanlarla olan maceralarını anlatan edebi eserlere mitos denir. Adapa mitosu. Bu mitos, büyük dinlerin bile kendini kurtaramadığı bir miracın göğe çıkışın hikayesidir. Güney bataklıkları yanındaki Eridu kentinde yaşayan Adapa, denizlerin ve aklın tanrısı Ea'nın koruduğu bir insandır. Babası gibi o da akıllı bir rahiptir. Günün birinde Adapa, tanrıların aşını hazırlarken sevgili tanrısı Ea'ya balık kurbanı vermek ister ve bu amaçla tapınağın kayığına binip denize açılır. Fakat birden bir lodos çıkar ve Adapa'nın kayığını batırır. Denize düşen Adapa, suların içinde rüzgarla boğuştuğu sırada rüzgarın kanadını kırar. 7 gün hiç rüzgar esmez. Gök tanrı Anu vezirini çağırarak "Niçin 7 gündür rüzgar hiç esmiyor?" diye sorar. Vezir de "Efendim, Ea'nın oğlu Adapa rüzgarın kanadını kırdı." cevabını verir. Bunun üzerine Anu "Hemen onu bana getirin." emrini verir. Bunu duyan Ea, Adapa'ya gökte verilecek ölüm cezasından onu kurtarmak için bazı tavsiyelerde bulunur ve Adapa'ya bir matem elbisesi giydirir. "Gökte seni evvela Tammuz ile gizli de karşılığında sana neden matemlisin diye soracaklar. O zaman sen onlara bizim ülkede iki tanrı Tammuz ile Gizli'de kayboldu ve onun için yas tutuyorum diyeceksin. Onlar Anu'nun yanında sana yardım edecekler" şeklinde yol gösterdikten sonra "Sakın onların sana vereceği yemeği yeme, suyu içme" diye tembih eder. Adapa yukarı göğe götürülür ve oradaki durum aynı Ea'nın dediği gibi olur. Ea'nın lehinde konuşan Tammuz ve Gizida'nın yardımıyla huzura kabul edilen Adapa'nın saflığı Anu'nun hoşuna gider ve onu ölümsüzlük ekmeği ve suyundan verilmesini emreder. Fakat Adapa koruyucu tanrısı Ea'nın sözünü hatırlayarak verilen yemeğe el sürmez, suyu içmez. Tanrı Anu "Niçin yemiyorsun?" diye sorduğunda "Ea yeme" dedi cevabını verir. Adapa mitosunda Gılgamış Destanı'nda olduğu gibi insanın ölmeye mahkum bir yaratık olduğu konusu işlenmektedir. Etana mitosu. Asur kazılarında bulunmuştur ve Orta Asur döneminde yazıldığı sanılır. Konusu, kartal ile yılan dost olurlar. Kartal yavrularını yılanın getirdiği şeylerle beslemektedir. Yavru kartal babasının sözünü dinlemez, içinde yılanın saklandığı boğanın üzerine konar. Boğanın etini yemeyi denemek isterken yılan tarafından yakalanır. Kartal ağacın tepesindeki yılanın yuvasına hücum ederek yavrularını yer. Yavru kartal belki de kendi başına geleceklerden korkarak bir önseziyle "Sonra seni Şamaş'ın tuzağı yakalar" derse de baba kartal dinlemez. Yılanın yavrularını yer. Akşam yılan yuvasına geldiği zaman yavrularının paramparça olmuş vücut artıklarını bulur. Tekrar ağaçtan aşağıya inerek doğru güneş ve adalet tanrısı Şamaş'ın huzuruna gider, ağlar ve şikayet eder. Bu efsanede babaların günahını çocuğun çekmesi teması işlenmiştir. İlahi adaleti temsil eden güneş tanrısı Şamaş, kartalın günahını oğluna çektirmektedir. Sümer edebiyatında böyle dramatik konular epik ve üslupla ve lirik şiir tarzında yazılıyordu. Epik, destani şiirler. Sümerler edebiyatın her dalında ölmez eserler yaratmışlardır. Destani, epik şiirin mucidi de Sümerlerdir. Sümer destanları kahramanlık çağı, tufan öncesi krallarının icatlarını anlatırlar. Bugüne kadar bu türden Sümerce 7 destan bulunmuştur. 1- Yaratılış destanı, 2- Gılgamış destanı, 3- Lugalbanda destanı, 4- Enmerkar ve Aratta Beyi destanı, 5- Ninurta destanı, 6- Kazma destanı. Yaratılış destanı. Hammurabi devrinin kültürel durumunu, sosyal gelişimini bize en iyi anlatan yaratılış destanıdır. Çünkü bu destanın kelime hazinesi ve üslubuna dayanılarak eski Babil döneminin bir ürünü olduğu kabul edilmektedir. Yaratılış destanı bize Babil tanrılar sistemini ve dünyanın nasıl yaratıldığını gösterir. Sümerlere ev yapmayı, şehir kurmayı vesaire birçok şeyi Oannes isminde, yarısı insan, yarısı balık şeklindeki bir yaratık denizden gelerek öğretmiş ve sonra yine denize gitmiştir. Bu efsanede Sümerlerin Güney Mezopotamya'ya deniz yoluyla geldiklerine bir ima vardır. Sümerlerin metafizik düşüncelerle uğraştıklarını gösteren başka bir epos da Gılgamış Destanı'dır. Bütün lirik şiirler gibi Gılgamış Destanı da 12 şarkıdan oluşur. Bunlardan 12. tablette tufan olayı, tufan kahramanı Utanapishtim'in ağzından anlatılır. Gılgamış ve Agga şarkısı. Gılgamış, Sümer kral listesinde 2. Uruk sülalesinin 5. kralı olarak görülür ve Uruk da sülalesini kurar. Uruk'ta Gılgamış yaşarken Kişte'de kral Enmebaragesi'nin oğlu Agga yaşamaktaydı. Uruk kentinin gelişmesinden endişelenen Kiş kralı Agga, Gılgamış'a bir elçi göndererek o zamanlar bağımsızlığın simgesi olan ve Gılgamış tarafından yaptırılan Uruk surlarını yıkmasını ister. Gılgamış olayı ihtiyarlar meclisine götürür. Onlar teslim olma tarafını tutarlar. Gılgamış olayı asker doğmuşlar meclisine de götürülür. Kentin genç erkeklerinin katıldığı bu halk meclisinde savaş kararı alınır ve Kiş kralına boyun eğmektense vuruşalım denir. Savaşın sonu tablet kırık olduğu için bilinmiyor fakat kral listesinde Kiş'ten sonra krallık Uruk'a geçtiğine göre Uruk'un savaştan galip çıktığı anlaşılmaktadır. Gılgamış Destanı. Gılgamış sevgili arkadaşı yarısı insan yarısı boğa olan Enkidu'nun bir hastalıktan ölmesinden dehşete kapılır ve günün birinde kendisini de ölmesinden korkarak ebedi hayatı aramak üzere geziye çıkar. Bir tanrıça ona bu gezinin boşuna olduğunu çünkü şimdiye kadar tanrıların yalnız tufan kahramanı Utanapishtim'in ebedi hayat ile ödüllendirildiklerini bunun gizini ancak tufan kahramanının söyleyebileceğini açıklar. Bunun üzerine Gılgamış büyük zorluklarla bir nehirden geçerek öteki dünyaya ulaşır. Utanapishtim tufan olayını bütün ayrıntısıyla ona anlatır ve sonra da ebedi hayatı veren bir bitkiyi kendisine verir. Fakat Gılgamış dönüşte yorgun ve bitkin bir halde nehrin kenarına geldiği zaman suya girme arzusu duyar fakat bu sırada bir yılan gelerek ebedi hayat otunu yer. Görülüyor ki Sümerli şairi insanlar için hayatın erişilmez olduğunu son derece güzel bir fanteziyle anlatmaktadır. İnsanlar ölmeye mahkumdular. O bunu çok iyi biliyordu. Nitekim aynı konu Lugalbanda destanında da işlenmiştir. Bilim. En erken metinlerde kullanılan sayı sistemleri 60 tabanlı sistemi içerirdi. 60'ın böleni çok olduğu için sistem birçok hesaplamayı basitleştirmiştir. Bugün de zaman ve açı ölçümlerinde aynı sistemi kullanmaktayız. Eski Mezopotamyalılar İsa'dan önce 2000 yıldan itibaren çarpım cetvelleri, kare, karekök, küp, 2 ve 16 tabanlarında logaritma cetvelleriyle 1. ve 2. dereceden denklemlerin çözümleri, çeşitli geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplarını yapmışlardır. Babil matematikçileri pi sayısını 3 olarak hesaplamalarına karşın bunun tam değerini 3.18, 3.125 olarak gerçek değere 3.142 çok yakın hesaplamışlardır. Sümerler ayın bir hilalden öteki hilale kadar geçen tüm devrelerini kapsayan süre ile tanımlanan ay takvimini kullanmışlardır. Bu süre bazen 29 bazen de 30 güneş günü oluyordu. Yılı 12 aya bölmüşlerdi. 12 ayın 5 ayını 29 gün, 7 ayını 30 gün, dolayısıyla bir yılı 355 gün sayıyorlardı. Güneş yılına göre 10 günlük fark nedeniyle 3 yılda bir ay yılını 13 ay yapıyorlardı. Osmanlılar Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar ay takvimini kullanmışlardır. Araplar hala ay takvimini kullanmaya devam etmektedir. Sümerler zamanı 60 dakikalık saatlerle ölçen ilk insanlardı ve bir hafta 7 gündü. Ayın 7'si, 14'ü, 21'i ve 28'i hafta sonu kabul edilmişti. Dolayısıyla ilk hafta sonu tatilini başlatan Sümerliler olmuştur. Gün kavramı da ilk kez Sümer'den gelmiştir. Sümerliler ve Babilliler günü gündüz ve gece olmak üzere ikiye ayırıyor ve 12 çift saate bölüyorlardı. Gün güneşin batmasıyla başlıyordu. Ancak İsa'dan önce 300'den sonra müneccim Kidano'nun önerisiyle gece yarısı başlaması kabul edildi. Bugünkü takvimimizde kullandığımız bazı ay adları eski Mezopotamya ay adlarından kalmadır. Şubat ve Eylül Akat dilinde Şubatu ve Elulu, Nisan ve Temmuz Sümer dilinde Nisanu ve Dumuzi, Tamuz'dur. Haziran Aramice'den gelmedir. Mart, Mayıs ve Ağustos aylarının isimleri de Latince'dir. Sümerliler ve Babilliler gündüz saatlerinde saati belirlemek için sabit nesnelerin gölgesinden yararlanarak güneş saatleri yapmışlardır. Ayrıca yine gecenin ve gündüzün bölümlerinin belirlenmesinde su saatleri de kullanılmaktaydı. İsa'dan önce 2000 yıldan itibaren göksel olaylar gözlemlenir ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunulurdu. İsa'dan önce 700'lerde buna dayanarak burçlar belirlenmişti. Babilli astronomlar İsa'dan önce 500'lerde gün dönümü ve tutulmaların zamanını hesaplayabiliyordu. Gök cisimlerinin doğduğu zamanki konumuna göre insanın geleceğini tahmin eden yıldız falı da ilk kez Babil'de bulunmuştur. Ayrıca güneş, ay, yıldız ve gezegenlerin durumları önceden tahmin edilerek yıllıklar yazılmıştır. Astronominin gelişimi din ve mitoloji ile iç içedir. Çünkü insanlar astronominin bir amacı olduğuna inanıyorlar ve ona bazı dini veya mistik unsurlar yüklüyorlardı. Örneğin tutulmalar kötüye işaretti. Eski Mezopotamya hakkında en çok bilgi sahibi olunan bir başka bilim dalı da tıptır. Eski Mezopotamyalılara göre hastalıklara kötü ruhlar ve kötü cinler neden olmaktaydı. Kötü ruhları vücuttan kovacak olan ise sihir ve iyileştirici büyüydü. Bazı hekimler ise hastalıkları sihrin yanında iksirler, lapalar, merhemler ve cerrahi müdahaleler ile iyileştirmeye çalışmışlardır. Bitki kökleri, sapları, filizleri, yaprak, çiçekleri, insan ve hayvan kemikleri, çeşitli hayvan parçaları, dışkıları, organları ile arsenik, demir oksit, güherçile, bakır tozu, civa, kükürt, kireç, doğal su ile hazırlanan ilaçlar ve masajda hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaydı. Doğaüstü güçlere inanıldığı için tıp bilimi gelişememiştir. Asu Azu adı verilen hekimler çeşitli hastalıklar için tedaviler önerirlerdi. Ashipu denilen kişiler ise büyü ile hastalıkları iyileştirmeye çalışırdı. Hekimlik sadece rahiplere mahsus kutsal bir meslektir. Cerrahlık ise bir zanaattı. Cerrahlar yaraları, çıkık ve kırık gibi hastalıkları iyileştirmekle görevliydi. Hekimler gibi sihirli hastalıkları iyileştirmeye çalışmazlardı. İnsanlar teknolojik olarak yerleşik yaşama geçmeden önce aletlerini kırıldıklarında keskin kenarlar elde edilerek çakmak taşı ve bir tür volkanik, doğal cam olan obsidyenden yapıyorlardı. Bu iş büyük bir beceriyi gerektiriyordu. Yerleşik yaşama geçildikten sonra daha çeşitli teknolojik gelişimler görülmeye başladı. Ulaşım, madenlerin işlenmesi, mimarlık, çömlekçilik, dokumacılık, camcılık, dericilik, çiftçilik, sulama, kanal yapımı, suyun depolanması, kanalizasyon sistemi gibi bugünkü uygar yaşamın temelini oluşturan teknikler Mezopotamya'da geliştirilmiştir. Ulaşımda genellikle nehirler ve kanallar kullanılmıştır. Gemilerle Basra Körfezi ve Akdeniz'e seferler yapılıyordu. Karadan ulaşımda genellikle katır ve eşek kervanları kullanılırdı. İsa'dan önce 2000'lerde at, İsa'dan önce 1000 yılda ise develer de kullanılmıştır. Mezopotamya'da tekerlekli araçlar İsa'dan önce 3500'lerden itibaren kullanılmaktaydı. Sümerlerin 4 tekerlekli ve eşek koşulan savaş arabaları vardı. Ayrıca kısa yolculuklar için de yekpare tekerlekli arabalar kullanılmıştır. Mezopotamya'da çanak çömlek İsa'dan önce 7000 yıllarından itibaren kullanılmaya başlar. Dünya üzerindeki ilk örnekler ise İsa'dan önce 11. yüzyılda Japonya'da yapılmıştır. Mezopotamya'da çanak çömlek yapımı Japonya'dan bağımsız olarak keşfedilmiştir. Başlangıçta elle şekillendirilen kaplar İsa'dan önce 4500'lerden itibaren çarkta yapılmaya başlamıştır. Kapların çarkta yapılması hem seri olarak çanak çömleklerin üretilmesini hem de daha düzgün kapların yapılmasını sağlamıştır. İsa'dan önce 2000'lerden itibaren de hızlı çark kullanılmıştır. Neolitik dönemde biçimlendirilen en erken heykeller, kabartmalar, mücevher ve küçük el sanatları ile teknolojik gelişmeyi gösteren çömlekçi çarkı, araba tekerleği, saban, yelkenli tekne, yapı kemeri ve tonoz Mezopotamyalı toplumların uygarlığa yaptıkları katkılardır. Heykeltıraşlık Mezopotamyalılar için önemliydi. En eski insan tasvirleri kireç taşından yapılmıştı. Mezopotamya heykeltıraşlığı yeni Sümer dönemi Gudea heykelleri ve Hammurabi başı ile üstün bir noktaya ulaşmıştır. Kabartma sanatı örneklerine de erken dönemden itibaren rastlanmaktadır. Eannatum'un Akbabalar Siteli, Naram-Sin kabartması, Hammurabi kanunları siteli ve yeni Asur dönemi savaş ve ay kabartmaları kabartma sanatının en güzel örnekleridir. Mezopotamya'da Sümerlerle başlayıp yeni Babil dönemine kadar görülen ziguratlar yanında saray yapıları da mimari açıdan güzel eserlerdir. Saraylar İsa'dan önce 3000 yılın ortalarından itibaren görülmeye başlar. Kiş sarayı, avlular, holler, tat salonları, oturma birimleri ve depolar gibi pek çok bölümden oluşur. Bunun yanında Eşnunna Sarayı, İsa'dan önce 2000, Marili Zimrilim'in Sarayı, İsa'dan önce 1700, Dur Karigalzu, İsa'dan önce 1380, Assur ve Ninive ve Babil sarayları dikkat çekilir. Özet, amaç 1. Eski Mezopotamya'nın coğrafi koşulları ve tarih öncesini açıklayınız. Mezopotamya, Yunanca Mesos, Ara, Orta ve Potamos, ırmak kelimelerinden türetilmiş iki ırmak arası anlamında bir coğrafi terimdir. Dicle, İdiklat ve Fırat, Purattu nehirleri Mezopotamya'ya hayat verir. İyi yağış alması nedeniyle Zagros etekleri Paleolitik çağdan itibaren insanların yaşadığı bir bölge olmuştur. Küçük gruplar halinde yaşayan bu ilk insanlar yaşamlarını kök, böğürtlen türü bitkiler, yaprak toplayarak ve bazen de bunlara ek olarak büyük hayvanları avlayarak sağlardı. Kuzey Irak'ta küçük Zap bölgesinde yer alan Barda, Balka kamp alanı ve Büyük Zap Nehri Vadisi'nde bulunan Şanidar Mağarası, Paleolitik çağ insanlarının önemli yaşam alanlarıdır. Günümüzden 12 bin 11 bin yıl önceki çağa mezolitik ya da epipaleolitik çağ denir. Bu çağın özelliklerini gösteren kültürler Doğu Akdeniz kıyısında saptanan Kebara ve Natufien kültürleridir. Besin üretimi evresine geçiş, insanlık tarihinin en önemli aşamalarından biridir. İsa'dan önce 10 bin yıllarında başlayan Neolitik çağda insanoğlunun ilk köyleri kurulmaya, buğday, arpa, bezelye ve mercimek tarımı yapılmaya, koyun, keçi, sığır, köpek ve domuz gibi hayvanlar evcilleştirilmeye, ticaret yapılmaya başlandı. İsa'dan önce 7000'lerde ilk defa çanak çömlek yapılmaya ve kullanılmaya başlandı. Hassuna, Samarra, Halaf ve Ubaid bu dönemde önemli kültürlerdir. Bölgenin bir sonraki evresi Uruk dönemi Obeid, İsa'dan önce 4000-3100'dür. İsa'dan önce 3200'de rahipler ekonomik kayıtların tutulması sırasında yazıyı geliştirmişlerdir. Amaç 2. Eski Mezopotamya tarihini genel hatlarıyla açıklayınız. Mezopotamya tarihi Sümerler ile başlar ve sırasıyla Erken Hanedanlar dönemi İsa'dan önce 2900-2350, Akkadlar İsa'dan önce 2350-2150, Yeni Sümer dönemi 3. Ur sülalesi İsa'dan önce 2012-2000, Asurlular ve Babililer, Kassitler, Asur ve Urartu krallıklarının yıkılması, Yeni Babil Devleti İsa'dan önce 612-139 birbirini takip eder. Mezopotamya İsa'dan önce 539-331 tarihleri arasında Pers Devleti'nin bir parçası olmuştur. Daha sonra bir süre İskender İmparatorluğu'nun, Büyük İskender'in İsa'dan önce 323 yılında ölümünden sonra Selevkosların eline geçmiştir. Romalılar Mezopotamya'nın kuzeybatı bölümünü kısa bir süre, İsa'dan sonra 115-117 egemenlikleri altına almışlardır. İsa'dan sonra 226-640 tarihleri arasında Sasaniler, son olarak da İsa'dan sonra 640'larda Araplar Mezopotamya'ya hakim olmuşlardır. Amaç 3. Eski Mezopotamya'da devlet yönetimini açıklayınız. Erken Sümer'de kent devletlerinde yönetimin ve bürokrasinin nasıl işlediği tam olarak bilinmemekteydi. Yönetimle ilgili en bey, ensi vali ve lugal kral gibi ünvanlar karşımıza çıkmaktadır. Akat egemenliğinde merkezi krallık yönetimi görülür. Akatlar devletlerini merkezi sistemle yöneterek bütün dünyayı yönetme düşüncesini geliştirmişlerdir. Daha sonraki Yeni Asur Devleti ve Pers dönemi kralları da ülkelerini mutlak monarşi sistemiyle yönetmişler. Ülkelerinin topraklarını eyaletlere bölerek başlarına valiler atamışlardır. Amaç 4. Eski Mezopotamya hukukunu açıklayınız. Sümerler'de gelenek hukukundan yazılı hukuka ilk defa hangi kentte ve ne zaman geçildiği bilinmemektedir. Adaletin koruyucusu olarak güneş tanrısını, Utu, kutlamaktaydılar. Adaletin yeryüzündeki temsilcisi hakimlerdi. En büyük hakim, başyargıç ise kraldı. Fakat onun mahkemede bulunamadığı hallerde kralın vekilleri olarak sukkaller davalara bakarlardı. Mahkemeler tapınağın veya şehrin kapısında yapılırdı. Mezopotamya'da bugüne kadar bulunan kanunlar yazılış sırasına göre şunlardır. 1. Sümerce yazılı kanunlar. A. Urukagina kanunu. B. Urnammu kanunu. C. Ana İttuşu kanunu. D. Lipit İstar kanunu. 2. Akkadça yazılı kanunlar. A. Eşnunna kanunu. B. Hammurabi kanunu. C. Orta Asur kanunları. Amaç 5. Mezopotamya dinini açıklayınız. Mezopotamya'da çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi. Sümer, Sami, Hurri, Hitit ve Elam tanrıları birbirinden farklıydı. Ancak Sümer din anlayışı her zaman baskın olmuştur. Antik Mezopotamya dini, kayıtları bilinen en eski dindir. Sümerlerde her şehrin bir tanrısı vardı. Uruk'ta Inanna, Ur'da Nanna, Lagash'ta Ningirsu, Nippur'da Enlil, Babil'de Marduk ve Assur'da Assur gibi. Tanrıların tapınak ev anlamına gelen ziguratların altında yaşadığına inanılırdı. Taban dikdörtgendir ve yüksek tapınağa dik açıda birleşen üç merdivenle çıkılmaktadır. Ziguratlar tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu, kütüphane ve arşiv işlevlerini de görmekteydi. Amaç 6. Mezopotamya sanatını ve kültürünü açıklayınız. Uruk döneminin sonlarına doğru İsa'dan önce 3200 yıllarında Uruk 4 tabakasında en erken yazılı belgeler ortaya çıkar. Bunlar resim şeklindeki piktografik işaretlerden oluşmaktadır. Yazı yaygınlaştıkça giderek küçülmüş ve resim özelliğini kaybetmiş ve işaret kümeleri haline gelmiştir. Bu işaretlerde çiviye benzetildiği için bu yazıya çivi yazısı denilmiştir. Sümerler yazıya kavuştuktan sonra hatıralarındaki bütün hikayeleri, masalları, gelenekleri yazıya geçirmeye başlamışlardır. Bugün dünyanın çeşitli müzelerinde korunmakta olan Sümerce belgelerin toplamı 100.000'leri bulmaktadır. Sümerleri Babililer ve Asurlular da izlemiş ve yazılı belge bırakma konusunda Sümerlerden aşağı kalmamışlardır. Sümer eserlerinin isimleri incelendiğinde büyük bir çeşitliliğe sahip olduğu görülür. Genellikle edebi belgeler konularını tanrılar dünyası ile yeryüzündeki insanların maddi dünyasından alırlar. Sümer edebi eserleri o zamanki insanların felsefi düşünceleri, dünya görüşleri, dini inançları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu eserlerde genellikle insan ve onun problemleri, yaşama mücadeleleri dile getirilir. Sümer edebi belgeleri 3 grupta incelenmektedir. 1. Litürjik eserler, mitoslar, adapa, etana, kaside ve ağıtlar. 2. Epik eserler, destanlar. 1. Yaratılış, 2. Gılgamış, 3. Lugalbanda, 4. Ninurta. 3. Didaktik eserler, nesir halinde yazılmış ilmi eserler, almanak, sözlük vesaire. En erken metinlerde kullanılan sayı sistemleri 60 tabanlı sistemi içerirdi. 60'ın böleni çok olduğu için sistem birçok hesaplamayı basitleştirmiştir. Bugün de zaman ve açı ölçümlerinde aynı sistemi kullanmaktayız. Eski Mezopotamyalılar İsa'dan önce 2000 yıldan itibaren çarpım cetvelleri, kare, karekök, küp, 2 ve 16 tabanlarında logaritma cetvelleri ile 1. ve 2. dereceden denklemlerin çözümleri, çeşitli geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplarını yapmışlardır. Babil matematikçileri pi sayısını 3 olarak hesaplamalarına karşın bunun tam değerini 3.18, 3.125 olarak gerçek değere 3.142 çok yakın hesaplamışlardır. Sümerler bir ay takvimi kullanmışlardır. Bu süre bazen 29, bazen de 30 güneş günü oluyordu. Yılı 12 aya bölmüşlerdir. Sümerler zamanı 60 dakikalık saatlerde ölçen ilk insanlardı ve bir hafta 7 gündü. Gün kavramını da ilk kez Sümerler geliştirmiştir. Sümerliler ve Babililer günü gündüz ve gece olmak üzere ikiye ayırıyor ve 12 çift saatte bölüyorlardı. Sümerliler ve Babililer gündüz saatlerinde saati belirlemek için güneş saatleri yapmışlardı. Ayrıca yine gecenin ve gündüzün bölümlerinin belirlenmesinde su saatleri de kullanılmaktaydı. İsa'dan önce 2000 yıldan itibaren göksel olaylar gözlemlenir ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunulurdu. Eski Mezopotamya hakkında en çok bilgi sahibi olunan bir başka bilim dalı da tıptır. Eski Mezopotamyalılara göre hastalıklara kötü ruhlar ve kötü cinler neden olmaktaydı. Kötü ruhları vücuttan kovacak olan ise sihir ve iyileştirici büyüydü. Bazı hekimler ise hastalıkları sihrin yanında iksirler, lapalar, merhemler ve cerrahi müdahaleler ile iyileştirmeye çalışmışlardır. Ulaşımda genellikle nehirler ve kanallar kullanılmıştır. Gemilerle Basra Körfezi ve Akdeniz'e seferler yapılıyordu. Karadan ulaşımda genellikle katır ve eşek kervanları kullanılırdı. İsa'dan önce 2000'lerde at, İsa'dan önce 1000'lerde ise develer kullanılmıştır. Mezopotamya'da tekerlekli araçlar İsa'dan önce 3500'lerden itibaren kullanılmaktaydı. Mezopotamya'da çanak çömlek İsa'dan önce 7000 yıllarından itibaren kullanılmaya başlar. Başlangıçta elle şekillendirilen kaplar İsa'dan önce 4500'lerden itibaren çarkta yapılmaya başlamıştır. Neolitik dönemde biçimlendirilen en erken heykeller, kabartmalar, mücevher ve küçük el sanatları ile teknolojik gelişmeyi gösteren çömlekçi çarkı, araba tekerleği, saban, yelkenli tekne, yapı kemeri ve tonoz Mezopotamyalı toplumların uygarlığa yaptıkları katkılardır. Mezopotamya'da Sümerlerle başlayıp yeni Babil dönemine kadar görülen ziguratlar yanında saray yapıları da mimari açıdan güzel eserlerdir. Saraylar İsa'dan önce 3000 yılın ortalarından itibaren görülmeye başlar. Kiş sarayı, avlular, holler, taht salonları, oturma birimleri ve depolar gibi pek çok bölümden oluşur. Bunun yanında Eşnunna sarayı İsa'dan önce 2000, Marili Zimrilim'in sarayı İsa'dan önce 1700, Dur Karigalzu İsa'dan önce 1800, Assur, Ninive ve Babil sarayları dikkat çekicidir. Kendimizi sınayalım. 1. İnsanoğlunun ilk köy yerleşimlerini kurduğu, tarım yapıp hayvanları evcilleştirdiği çağa ne ad verilir? A. Paleolitik çağ, B. Mezolitik çağ, C. Tunç çağ, D. Neolitik çağ, E. Demir çağ. Yanıt D. Yanıtınız yanlış ise Mezopotamya'nın coğrafi koşulları ve tarih öncesi konusunu tekrar okuyunuz. 2. Sümerlerde ilk yazılı reformları ile tanınan Sümer kralı kimdir? A. Mesilim, B. Urnanşe, C. Urakagina, D. Eannatum, E. Lugalzagesi. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise eski Mezopotamya tarihi konusunu tekrar okuyunuz. 3. Akbabalar steli hangi Sümer kralı tarafından yaptırılmıştır? A. Eannatum, B. Mesilim, C. Urnanşe, D. Urakagina, E. Lugalzagezi. Yanıt A. Yanıtınız yanlış ise eski Mezopotamya tarihi konusunu tekrar okuyunuz. 4. Sümerlerin İsa'dan önce 2900-2350 tarihleri arasındaki erken hanedanlar dönemi Mezopotamya'ya hangi kavmin gelişiyle son bulmuştur? A. Babilliler, B. Asurlular, C. Hititler, D. Akatlar, E. Gutiler. Yanıt D. Yanıtınız yanlış ise eski Mezopotamya tarihi konusunu tekrar okuyunuz. 5. Asurluların Anadolu'daki ana ticaret merkezi neresiydi? A. Çatalhöyük, B. Kaneş Neşa, C. Alacahöyük, D. Hattuşar, E. Halaf. Yanıt B. Yanıtınız yanlış ise eski Mezopotamya tarihi konusunu tekrar okuyunuz. 6. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirerek sattıkları maden aşağıdakilerden hangisidir? A. Altın, B. Demir, C. Gümüş, D. Bakır, E. Kalay. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise eski Mezopotamya tarihi konusunu tekrar okuyunuz. 7. İştar Kapısı, Babil Kulesi ve dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçeleri hangi krallık zamanında yapılmıştır? A. Akkadlar, B. Eski Babil Devleti, C. Yeni Babil Devleti, D. Eski Asur Devleti, E. Yeni Asur Devleti. Yanıt C. Yanıtınız yanlış ise eski Mezopotamya tarihi konusunu tekrar okuyunuz. 8. Aşağıdaki kanunlardan hangisi Akkadça yazılmıştır? A. Urikagina Kanunu, B. Urnammu Kanunu, C. Ana İttuşu Kanunu, D. Lipit İstar Kanunu, E. Hammurabi Kanunları. Yanıt E. Yanıtınız yanlış ise Mezopotamya hukuku konusunu tekrar okuyun. 9. Sümerlerde su ve yeraltı tanrısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Utu, B. Enki, C. Dumuzi, D. İnanna, E. Nanna. Yanıt B. Yanıtınız yanlış ise eski Mezopotamya dini konusunu tekrar okuyunuz. 10. Mezopotamya'da yazının ilk defa ortaya çıktığı kent aşağıdakilerden hangisidir? A. Eridu, B. Ur, C. Lagash, D. Uruk, E. Umma. Yanıt D. Yanıtınız yanlış ise Mezopotamya'da sanat ve kültür konusunu tekrar okuyunuz. Okuma parçası. Sümer okulu. Uygarlık tarihi açısından bakılınca Sümer'in kazandığı en üstün başarılar çivi yazısının gelişmesi ve bunun doğrudan uzantısı olan resmi eğitim sistemiydi. İsa'dan önce 3. bin yıl başlarında yaşayan isimsiz, uygulamaya eğilimli Sümer bilgeleri ve öğretmenlerinin yaratıcılığı ve azmi olmasaydı günümüzün entelektüel ve bilimsel başarılarının pek olanaklı olamayacağı söylemek pek bir abartma değildir. Elbette ilk Sümer işaretleri olan resim yazısını icat edenler, daha sonraki zamanlarda geliştiği haliyle okul sistemini kolay kolay öngöremezlerdi. Fakat öncelikle üzerlerinde ekonomi ve yönetimle ilgili yazılar bulunan binden fazla resim yazılı küçük tabletten oluşan, bilinen en eski yazıyla yazılmış belgeler arasında bile okuma ve alıştırma yapma amaçlı sözcük listeleri içeren pek çok tablet bulunmaktadır. Bu da daha İsa'dan önce 3000'lerde bile bazı yazıcıların öğretme ve öğrenme üzerine düşünmüş olduklarını gösterir. Bunu izleyen yıllardaki ilerleme yavaş oldu. Fakat İsa'dan önce 3. bin yılın ortalarından itibaren bütün Sümer'de yazı yazmanın resmi olarak öğretildiği bazı okullar bulunmuş olmalıdır. Sümer okulunun başı, okul babası da denen Ummiya'ydı. Uzman profesör. Öğrencileri okul oğlu, mezunlara ise eski günlerin okul oğlu deniyordu. Öğretmen yardımcısı ağabey olarak adlandırılıyordu ve görevlerinden bazıları öğrencilerin kopyalaması için yeni tabletler yazmak, öğrencilerin kopyalarını gözden geçirmek ve ezberlerini dinlemekti. Diğer öğretim görevlileri arasında örneğin çizimden sorumlu kişi veya Sümerceden sorumlu kişi bulunuyordu. Ayrıca öğrencilerin okula devamından sorumlu gözetmenler ve disiplinden sorumlu özel görevliler vardı. Okul müdürüne de okul babası denirdi. Sümer okullarındaki öğrenciler büyük olasılıkla yalnızca erkeklerden oluşuyordu. Kaynak Kramer, Sümerler Tarihleri, Kültürleri, Karakterleri, Kabalcı Yayınevi İstanbul. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde 1. Mezopotamya'da Paleolitik çağdan yontma eski taş çağı itibaren insanlar yaşamaya başlamışlardır. Kuzey Yarımküre'nin büyük bir kısmı buzullarla kaplı olmasına rağmen Mezopotamya bu soğuk iklimden etkilenmemiş ve insanlar için çok uygun bir yaşam alanı olmuştur. Musul yakınlarında Paleolitik çağın başlarına tarihlenen taş aletler saptanmıştır. Küçük gruplar halinde yaşayan bu ilk insanlar yaşamlarını kök, böğürtlen türü bitkiler, yaprak toplayarak ve bazen de bunlara ek olarak büyük hayvanları avlayarak sağlarlardı. Kuzey Irak'ta küçük Zap bölgesine yer alan ve günümüzden yaklaşık 81 yıl öncesinde tarihlenen Barda Balka kamp alanı ve Büyük Zap Nehri Vadisi'nde bulunan Şanidar Mağarası Paleolitik çağ insanlarının önemli yaşam alanlarıdır. Şanidar Mağarası'nda Homo sapiens Neandertalensis türü insana, Neandertal adam ait iskeletler ve kullandıkları taş aletler bulunmuştur. Sıra sizde 2. İsa'dan önce 2. bin yılın başlarında Anadolu ile ticaret yapmaya başladılar. Oluşturdukları geniş ticaret ağı onların Mezopotamya kültürünü farklı bölgelere yaymasına ve farklı kültürleri de Mezopotamya'ya taşımasına neden olmuştur. Anadolu'da İsa'dan önce 1950-1750 yılları arasında yaşanan Assur ticaret kolonileri çağında Assurlu tüccarlar Anadolu'ya ticaret yapmaya gelmişlerdir. Tüccarlar genellikle Anadolu'da ihtiyaç duyulan turç yapımında kullanılan kalay ve çeşitli kumaşlar satıyorlar. Karşılığında da altın ve gümüş alıyorlardı. Anadolu'nun yazı ile tanışması ve tarihi çağlara girmesi de yine Assurlu tüccarlar sayesinde olmuştur. Kültepe Ören yerinde yapılan kazılarda Assurlu tüccarların evlerinin bodrum katlarında çok sayıda çivi yazılı tablet bulunmuştur. Anadolu halkı da yazıyı öğrenmiş ve İsa'dan önce 2000 yılın başlarında Anadolu tarihi çağlarına girmiştir. Sıra sizde 3. Mezopotamya'da tanrıların tapınak ev anlamına gelen ziguratların altında yaşadığına inanılırdı. Ziguratlar Sümerlerden itibaren belli bir gelişim göstermiştir ve Mezopotamya'nın en önemli mimari eser tiplerinden biridir. Ziggurat, Sümerlerin mimariye kazandırdığı bir yapı tipidir. Birçok kentte bir dizi platform ve üzerindeki tapınaktan oluşan ziggurat bulunmaktaydı. Platform üzerine yerleştirilmiş tapınak örnekleri daha İsa'dan önce 5000 yıllarında Eridu'da, Obeyd döneminde görülmeye başlamıştır. Tam olarak ziggurat denebilecek yapılar 2. 1. Ur sülalesinin ilk kralı Ur-Nammu, İsa'dan önce 2012-2095 tarafından Ur, Uruk, Eridu ve Nippur'da yaptırılmıştı. Yapıların planları benzerdir. Taban dikdörtgendir ve yüksek tapınağa dik açıda birleşen 3 merdivenle çıkılmaktadır. Ana tapınak odasında Tanrı tasvirleri bulunmaktaydı. Tanrı'nın evi, dağın evi, gökle yer arasındaki bağlantı olarak görülüyordu. Baş rahibe ayinlerde 30 farklı rütbede rahip ve rahibe yardımcısı olmaktaydı. Kurban kesme ve dua etme özel tapınım elemanlarını oluşturuyordu. İnsanlar tapacakları Tanrı'yı seçmekte özgürdü. Ziguratlar Tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu, kütüphane ve arşiv işlevlerinde görmekteydi. En değerli metinler tapınakta saklanırdı. Tapınaklara bağlı okullarda yetişen yazmanların yazdığı ya da kopya ettiği eserlerle arşivler daha da zenginleşmişlerdir. Sıra sizde 4. Neolitik dönemde biçimlendirilen en erken heykeller, kabartmalar, mücevher ve küçük el sanatları ile teknolojik gelişmeyi gösteren çömlekçi çarkı, araba tekerleği, saban, yelkenli tekne, yapı kemeri ve tonoz, Mezopotamyalı toplumların uygarlığa yaptıkları katkılardır. Heykeltıraşlık Mezopotamyalılar için önemliydi. En eski insan tasvirleri kireç taşından yapılmıştı. Mezopotamya heykeltıraşlığı Yeni Sümer dönemi Gudea heykelleri ve Hammurabi başı ile üstün bir noktaya ulaşmıştır. Kabartma sanatı örneklerine de erken dönemden itibaren rastlanmaktadır. Eannatum'un Akbabalar steli, Naramsin kabartması, Hammurabi kanunları steli ve Yeni Asur dönemi savaş ve av kabartmaları kabartma sanatının en güzel örnekleridir. 5. ayrımın sonu sayfa 58.